Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Bir başka Washington Hattı programında yeniden gazeteci Ali Abaday'la Amerika seçimlerini konuşacağız. Amerika seçimlerine bugün itibariyle 6'da kaldı. 43 gün kadar. Bundan dolayı giderek bütün gündem toz bulut halinde Amerika'da her gündem maddesi bir tarafından seçime bağlanıyor. Öncelikle hoş geldin diyeyim Ali Abaday.
Hoş bulduk. Merhaba İlhan, nasılsın?
Teşekkürler. Tabii geçen hafta Cuma akşamı bir haberle karşılaştık. O haberde bütün Amerika'yı sarstı. Anayasa Mahkemesi'nin 1993 yılında Bill Clinton tarafından atanmış liberal yargıcı Ginsburg. Ginsburg liberallerce, kadınlarca, kadın haklarını savunan aktivistlerce kutsal sayılacak kadar ciddi bir saygıya mazhar. Kendisi zaten uzun zamandır bazı hastalıklarla boğuştuğunu biliyorduk. Hatta Trump geldiğinde kendisine kızanlar da olmuştu 2016 yılında. Neden daha önce emekli olmadın da Obama senin yerine bir yargıç atamadı diye kızanlar olmuştu. O da kendisi farklı yerlerde verdiği mülakatlarda, programlarda kendisinin Trump başkanlığınca hayatta kalacağını, bir sonraki başkana kadar hayatını kaybetmeyeceğini ifade eden bazı sözler söylemişti. Yarı şaka, yarı ciddi. 47 gün kala seçimlere hayatını kaybetti. Şimdi Trump çok hızlı bir şekilde adaylar belirliyor. Şu an anlaşıldığı kadarıyla 5 tane aday var. Bugün attığı tweet mesajında cumartesi günü, yani seçimlere zannederim 37 gün kala adayını belirleyecek. Bugünleri söylüyorum çünkü yapılan araştırmalara göre Amerika'da ortalama bir anayasa mahkemesi üyesinin atanması 50 gün sürüyor. Ondan dolayı yani bu atama sürecinde demokratlar senatoda tabii durdurmaya ve de süreci geciktirmeye çalışacaklar. Bunun birçok komplikasyonları var. Onlara girmeden önce sözü sana vereyim. Sen nasıl gördün, görüyorsun bu gidişatı ve sence kime yarar?
Yani biz bunu daha önce iki ya da üç önceki programda bir konuşmuştuk. Bu yüksek mahkeme hikayesi Amerika'da çok önemli. Çünkü Amerika'da güçler eşitliği olduğu ne kadar söylense de yüksek mahkemenin biraz daha fazla. Sonuçta siz yasayı yaptığınızda anayasa mahkemesinden o anayasaya uygun değil deyip dönmesi var ve çok önemli kurallar orada. Şu an mesela anayasa mahkemesi niye önemli? İşte Trump eğer çok şeyi muhafazakar birini atarsa, çünkü kendi başkanlığında iki tane muhafazakar yargıç atadı ve bunlar normalde hani muhafazakar parti içinde de uçta sayılabilecek muhafazakarlıkta kişiler ve çok daha muhafazakar bir şeyi yargıcı daha atayabileceğini söylüyor. Hatta şu an öne çıkan iki aday var. Amy Coney Barrett, ki kendisinin adı ikinci yüksek mahkeme yargıcı atanacağı zaman bayağı öndeydi. Ve hani Trump'ın en çok aklamak istediği kadın hakimlerden biri deniyor. Diğeri de Barbara Lago. O da Florida nedeniyle, yani atarsa Florida'da %90 Trump seçimlerde yüksek oy alır diye. Ama şey, şimdi Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne eşcinsellik, yani eşcinsellerle ilgili birkaç tane dava gelecek ve buradaki alınacak kararlar bugüne kadar alınmış daha önceki eşcinsel haklarını veya LGBTİ artı haklarını geriletebilecek kararlar. Bu yüzden aktivistlerin çok fazla öne çıktığını, çok fazla açıklama yaptığını görüyoruz. Muhafazakarlar da aynı şekilde, onlar diyor ki yani bu tarihi bir önemde. Çünkü 9 yargıcın olduğu yüksek mahkemede muhafazakarlar 5 hakim, 5 tane muhafazakar düşüncede hakim, 4 liberal düşüncede vardı. Şimdi bunu Trump şu an eğer gerçekleştirirse 6'ya 3'e değiştirebiliriz ve bu çok önemli bir şey. Bir de şu var, tartışmalarda sen de takip ediyorsundur. Cumhuriyetçiler biz seçime kadar başaramasak da lame duck dedikleri topal ördek denilen süreçte de yani Ocak'ta yeni senato gelene kadar da biz bunu devam edip kazanabiliriz. Yani bu değişimi yapabiliriz gibi düşünüyorlar. Demokratların en büyük argümanı burada Obama'nın başkanlığının son senesinde yüksek mahkeme yargıcı değiştirmek istemesi ve senatonun buna karşı çıkıp yaklaşık 160 gün kadar oyalamasıydı. Şimdi aynı cumhuriyetçiler diyor ki o zaman başkan farklı partide, senato farklı partideydi. Şimdi hem başkan hem senato aynı partide olunca bunu değiştirebiliriz. Yani burada büyük bir Amerikan politikası içinde de o kutuplaşmanın giderek nereye evrildiğini görüyoruz. Ama Trump olası bir yüksek mahkeme hakimi atarsa bundan sonra gelecek başkan demokrat olsa bile Amerika'da özellikle azınlıkların ve LGBTİ kişilerin aldığı kazanımların geriye düşeceği ve dini ikimi hakların daha ön plana çıkacağını göreceğiz gibi geliyor bana.
Evet, çok daha muhafazakar bir Amerika'ya doğru gidiyoruz. Dediğin gibi Trump bir tane daha yargıç atarsa 6-3 olacak. Normalde 5-4 olarak işte bir taraf ve de işte 4 muhafazakar, 4 liberal, bir tanesi de arada salınacak bir bazen muhafazakarlara, bazen liberallere yakın kararlar alıyor. Son zamanlarda bu rolü Chief Justice, Anayasa Mahkemesi Başkanı Robert Johnson, John Roberts oynuyordu. Normalde Bush tarafından atanmış ve de Senato'ca onanmış 2007 veya 2008 olması lazım. Belki de 2006'dır. Bush tarafından atanmış ve atandığı zaman büyük tartışmalara neden olmuştu. Çok muhafazakar diye. Şimdi 14-15 yıl sonra görüyoruz ki gayet merkeze oturdu. Hatta Trump da dahil olmak üzere bu Beyaz Ev kendisine ciddi bazı tepkiler de koydu. Çünkü geçen yıldı zannediyorum sağlık sigortasını Obamacare'i iptal etme kararını reddeden hakim o olmuştu. Ki bildiğimiz gibi sağlık sigortası, herkese sağlık sigortası sunma konusunda muhafazakarlar karşılar ve de bireylerin kendi sigortalarını almalarını istiyorlar. Daha doğrusu fakirlerin ölmesini istiyorlar. Diğer tarafta liberaller de bunun karşısına geçmeye çalışıyor. Ben yeni bir yazı yazdım. Bu yazı yakın bir zamanda belki bu konuşmanın sonunda yayınlanmış olur. Ben Yargıç Ginsburg'un ölümünü Ekim sürprizi olarak adını koydum. Erken gelen Ekim sürprizi. Daha önceki konuşmalarımızda bunu sık sık dile getirmiştik. Ekim ayında her yıl bir şekilde, her seçimde bir şekilde hiç beklenmedik ve seçimleri etkileyecek çok önemli bir gelişme yaşanır. Ben bunun Ginsburg'le yaşandığına inanıyorum. Zira bu yargıç dediğin gibi az önce Amerika'nın Anayasa Mahkemesi çok kritik rol oynuyor. İşte sadece eşcinsel evliliği değil, sağlık sigortasından tutun, efendime söyleyeyim, özellikle kürtaj konusunda hala Amerika kürtaj konusundaki o tartışmalar bitmiş değil. Ama diğer taraftan baktığımızda Amerika'nın dörtte üçünün kürtaj hakkını yani Roe versus Wade kararının 1970'lerde alınmış ve kürtajı her Amerikan kadında bir hak olarak sunmaya götüren o davanın sonucunu Amerika'nın dörtte üçü destekliyor. Tabii kadınların da çoğunluğu destekliyor. Cumhuriyetçiler içerisinde de, Cumhuriyetçi kadınlar da dahil olmak üzere. Ondan dolayı bazı analistler aslında bu yargıcın ölümünün Trump'ın eline çok ciddi bir el bombası bıraktığını ve Trump'ın şimdi kürtaj karşıtı, pro-life olarak o ifade ediliyor, bir yargıç atadığında bunun kendi tabanında da daha da fazla kadın seçmeni iteceğini ve de Amerika'nın çoğunluğunda karşı geleceğini, her ne kadar kendi tabanı içerisinde evangelikler gibi ve diğer dindarlara, dincilere çok iyi bir müjde olsa da Amerika çevresinde seçim için iyi bir haber olmayacağını söyleyenler var. Ondan dolayı bu önümüzdeki 6 hafta boyunca bu tartışma devam edecek. Bu tartışma özellikle demokratlara şimdiye kadar, mesela Ginsburg'un öldüğü gece Demokratik Parti tarihindeki en büyük parayı topladı. Zannederim 100 milyon dolar civarında. Belki rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim ama Ginsburg'un ölümünden sonraki 3 saat boyunca her bir saat tarihindeki en fazla bağış topladığı saatler oldu. Ciddi bir şekilde enerji getirdi. Bu arada her zaman gibi Real Clear Politics'ten son anket ortalamalarına baktım. Son anket ortalamalarında Biden 6,5 puanla önde. Şunu söylemek lazım. Şu an itibariyle normal bir Amerikan seçim dönemi olmuş olsaydı, 2012 diyelim, 2008 vesaire neyse, şu an itibariyle Biden'la seçimi kazanacak favori, fazla telaşlanmaya gerek yok. Bu işi götürecek şeklinde bakılmalıydı. Zira 6,5 puan büyük bir puan. Ama bu senenin salgınla boğuşulması, efendime söyleyeyim, Trump gibi bir başkanın olması, bununla kastettiğim hiçbir şey yapmaktan çekinmeyen, siyaseti bütün enstrümanlarıyla oynayan ve kazanmak için her şeyi yapan bir popülist başkan olduğu için ve salgın döneminde mektupla verilecek oylardan dolayı bu seçime bir şey diyemiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, ta Temmuz-Ağustos ayında yaptığımız tahminler gerçekleşiyor. Eğer Trump'ın son 3-4 günlük konuşmalarına ve tweetlerine bakılırsa, mesela önceki gün Ohio'du zannediyorum. Şu anda hemen her gün konuşma, miting yapıyor kendisi. O oy çuvallarına hiç güvenmiyorum dedi. O oy çuvallarında neler olacak falan filan. Yani açık açık özellikle kendi tabanını seçim neticesi gelmediğinde bir anlamda inanmayın, güvenmeyin, kabul etmeyin şeklinde propagandaya devam ediyor. Ve 6 hafta boyunca da devam edecek.
Şimdi burada Yüksek Mahkeme'nin önemi bir kere daha devreye girecek. Sen de hatırlarsın, George Bush'un ikinci başkanlık döneminde Al Gore'a karşı yarışmıştı. Ve orada Florida'da oylar kilitlendiğinde Yüksek Mahkeme'ye gitmişti iş.
İlk
Hani
başkanlık seçiminde
ilk
2000'de.
başkan, 2000. İşte ve Yüksek Mahkeme Bush'tan yana oy kullanmıştı. Al Gore kaybetmişti seçimleri. Yani burada bir kilitlenme olduğunda ve Trump bir muhafazakar yüksek mahkeme hakimi atadığında kilitlenmede Trump'tan yana oy kullanabilir de muhafazakar hakimler. Yani böyle bir sorun var. Trump'ın ikinci dönem seçilmesi tabii ki pek çok şeyle birlikte başka bir soru işaretini daha getiriyor. O da Stephen Breyer. Şu an Yüksek Mahkeme'de en yaşlı oldu. Ginsburg'den önceki şeyde ikinci sıradaydı. Şimdi Ginsburg'un ölümüyle ikinci sırada ve herkes hani Trump'ın ikinci dönem seçilmesi halinde onu da değiştireceğini ve Yüksek Mahkeme'nin en az 50-60 yıl boyunca muhafazakar, koyu bir muhafazakarlıkta kalacağını düşünüyor. Dediğim gibi pek çok konu var ama başkanlık açısından baktığımızda seçimlerin kilitlenmesinde Yüksek Mahkeme son sözü söyleyecek yer olarak önümüze çıkıyor. Onun dışında Demokratların yüksek para toplaması Biden'ın harcamaya başlaması ile ilgili Trump da bir tweet attı ve Biden'dan daha az para harcayarak seçimleri kazanmak bundan daha güzel ne olabilir tarzında bir şeyler yazdı. Ve ben seçimleri Pittsburgh'da birlikte izlediğim işte orada birlikte gazetede çalıştım. Eski editörümü aradım geçenlerde. Bu Amerikan Futbol Ligi'nin de başlamasıyla hani neler yapıyorsun sezon başladığı gibi. Dedi ki yani Amerika benim hani takip ettiğim hayatım boyunca seçimlerden daha farklı bir noktada. Yani hiçbir şekilde ne 2000'e ne 2008'e ne 2012'ye 16'ya benzemiyor. Ve hani konuşmamızda kendisi demokrat ve ılımlı bir demokrattı. Onun bile giderek böyle bir sivrildiğini, kesinlikle Biden'a, Kamala Harris'e herhangi bir eleştiri getirilmesini kabul etmediğini ve seçimleri kazanacağına dair böyle büyük bir güven içinde olduğunu gördüm. Bu beni çok şaşırttı. Ama kendi sözleriyle de yani Amerika'da yaşamış seçimleri uzun zamandır takip eden bir Amerikalı gazeteci bana diyor ki Amerika senin burada takip ettiğin 3 seçimdekilerin hiçbirine benzemiyor. Bambaşka bir halde ve giderek bu ayrım artıyor. Ginsburg'un ölümüyle daha da büyük bir ayrıma girdi. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi Trump'ın adayı Senato'ya gelebilir. Fakat onaylanıp onaylanmayacağı ayrı bir sorun. Ve burada Alaska senatörü ile Maine senatörünün ikisi de Cumhuriyetçi vereceği kadar önemli. Çünkü ikisi de tekrardan seçime giriyor ve ikisinin de dediği şu: bu yüksek mahkeme hakimini gelecek başkan seçmeli. Fakat olur da koltuklarını kaybederlerse lame duck dedikleri topal ördek denilen süreçte oylarını değiştirebilirler. Kazansalar da oylarını o süreçte yine değiştirebilirler. Ve benim kişisel fikrim Trump'ın bu hakimi 1 Ocağı kadar atacağı yönünde. Yani Amerika'da başkanlık seçimini kaybetse dahi bu hakimi atayacak ve büyük karışıklığa neden olacak. Giderken bile arkasında çok büyük bir karışıklık bırakarak gitmiş olacak. Ha, kazanırsa zaten hakkım diyecek ve ondan sonra bizim hiçbirimizin hayatında görmediği kadar muhafazakar bir Amerika'ya evrildiğini görürüz Amerika'nın.
Evet, 10 yıllarca göreceğimiz muhafazakar bir Amerika geliyor ve de bu senaryonun gerçekleşmesi halinde. Ben geçen de uzun zamandır Amerika'nın geçtiği dönemi işte Türkiye'nin Gezi dönemine benzetiyordum. Gezi döneminde hatırlarsın, Gezi'den bir gün sonra ilk defa ben çok iyi hatırlıyorum o günleri. Normalde o zamana kadar AKP hükümeti komplo teorilerini dinlendirmezdi. Gerçek bir dünyada yaşarlardı. Hatta komplo teorilerini dillendiren Esad rejimi gibi ülkelere de işte bakın bu protestoculara bunlar herhangi bir şekilde birilerinin piyonu değiller. Bunların haklarını verin, bunlara daha fazla demokrasi verin gibi. Hatırlarsın Davutoğlu'dan tut Erdoğan'dan böyle demokrasi vaazı verirlerdi. O Gezi ile birlikte bir anda baktık ki karşımızda komplo teorilerine tutunan bir ülke var. Bir anda medya ona alışmaya başladı. Zamanın Star gazetesinden tut Akşam gazetesine. Şimdi onların hepsinin genel yayın yönetmenleri ılımlı sınıfa ayrıldı ve hepsi neredeyse muhalif. Ama o zamanlar işte Gezi döneminde o protestoları atlatabilmek ve bir şekilde saldırabilmek için o medya bir anda komplo teorilerine bağlanmıştı. Şimdi de Amerika'da da son birkaç gündür QAnon diye işte bu Amerikalıların komplo teorici kesimini yakından izlemeye ve dinlemeye çalışıyorum. Podcastleri, onlar hakkındaki podcastleri dinlemeye çalışıyorum. İşte mesela milyonlarca Amerikalı şu anda inandıkları şey küçücük çocukların kaçırılıp o çocukların liberal elitlerce trafik işte satılıp hatta bazı yerlerde satanist ritüellerle kanlarının içilip ondan sonra tecavüz edildiği vesaire gibi bir komplo teorisi etrafta dolaşıyor.
Bu bizden geyikten beri gelen eski bir teori ve sürekli isim değiştiriyor. Liberaller bir şekilde bu
Evet.
çocukları kaçırıyor.
2016 yılında dediğin gibi Washington DC'de bana da çok yakın aslında Pizzagate diye bir komplo teorisiyle o şimdi o zamanlar hani diyelim ki %1 ise şu anda bu taban %15 %20'lere yükseldi ve de bu teoriye göre Trump bütün bu kabalı işte mafyanın elebaşlarını yakalamak üzere böyle bir şey var. Komplo teorileriyle örgülenmiş. Yalnız şöyle bir şey var. Yani 2013'ten aldığımız zaman hatırlarsınız işte 2014'ün yerel seçimlerinde Erdoğan kazanmıştı ve sonra da Cumhurbaşkanlığını kazanıp Türkiye'nin şu anda bulunduğumuz müflis haline getirildi. Fakat Trump burada 2018 yılını ben 2014'ün Mart seçimleriyle paralelleştirdim daha önce ve orada 2018 yılında anketler, tahminler tümüyle doğru çıktı. Ve de Cumhuriyetçiler çok büyük bir yenilgi aldı. Temsilciler Meclisi'ni kaybettiler. Senato'da tutundular yalnız. Buradan bakıldığında, bu açıdan bakıldığında karşımızda bu anketler 5 ile 8 puan arasında Biden'ı önde gösteren, Wisconsin'da işte 6-7 puan önde gösteren, Pennsylvania'da biraz daha fazla önde gösteren, işte 20 anketin 19'unda önde gösteren anketler var. Eğer bu anketler salgın nedeniyle çok büyük bir sorun yaşamıyorsak, bizim dediğim gibi son 6 hafta içerisinde yeni bir başkanı hazırlanıyor olmamız lazım. Belki biraz da onun endişesiyle birlikte Trump bu son zamanlarda mitinglerini ara ara hepsini izlemek mümkün değil. Çünkü başladı mı 1 saat 90 dakika konuşuyor. Burada çok büyük bir fark var işte. O fark Biden hala sessiz ve çok fazla heyecan yapmadan devam ediyor. Fakat Trump karşısında 90 dakikalık veya 60 dakikalık mitinginde belki 60 tane yalan söylüyor, daha fazladır, 100 tane yalan söylüyor. Ama enerjisi kendine göre yaptığı esprilerle tabanının istediği kırmızı eti tabanına verebiliyor. Bundan dolayı önümüzdeki 6 hafta Trump'ın bu temposunun devam edeceğini düşündüğümüzde zaten geçtiğimiz aylara göre anketlerdeki aradaki fark daralmaya devam ediyor. Ondan dolayı herhalde biraz daha daralmaya devam edecek. Yalnız Biden favori olarak girecek. Tabii Ekim ayında yeniden geçen hafta bir Anayasa Mahkemesi yargıcının hayattan ayrılacağını tahmin edemeyeceğimiz gibi Ekim ayında da ciddi başka dramatik sürprizler de ben açıkçası bekliyorum. Ondan dolayı önümüzdeki hafta yapılacak Biden-Trump arasındaki açık oturum da çok çok önemli. O önümüzdeki hafta yapılacak açık oturumda eğer Biden büyük bir skandal, büyük bir gaf yapmazsa Trump zaten yapıyor. Trump'ın yaptığı gaflar kimsenin umurunda olmadığı için söylediği yalanlar yani açık açık yalan söylediği için bunu herhangi bir suçlama, herhangi bir hakaret olarak değil. Bu New York Times'ı açıyorsunuz. Trump bugün 60 tane yalan söyledi. Washington Post'u falan filan. Ondan dolayı Trump zaten o şekilde yapacak. Daha fazla yalan söylemek, daha hızlı yalan söylemek ve o kadar hızlı yalan söylendiği için o yalanların düzeltilmesi de mümkün olmuyor. Çünkü bir tane söyle düzeltmeye çalışıldığı zamana kadar Trump zaten 5 tane daha skandala imza atmış oluyor ama nedense o kriterler ve ölçütler Biden ve Demokrat lider için hala sürüyor. Yaptığı gafların hala insanlar üzerine gidiyor. Ondan dolayı önümüzdeki hafta bu açık oturum iki tane yapılacak bildiğim kadarıyla. Toplam iki tane başkan adayları açık oturumu ve bir tane başkan yardımcısı açık oturumu yapılıyor her yıl, her seçim döneminde. Bu açık oturumlar birlikte izleyip değerlendireceğiz ve son haftaları böylece girmiş olacağız.
Evet öyle. Ben şeyi düşünüyorum. Şimdi geçen seçimleri hatırlıyorum. Geçen seçimlerde bu konuşmalarda Trump Hillary Clinton'a yönelik işte cinsiyetçi hakaretleri de içeren şeyler söylemişti.
Evet.
Trump'ın diğer şeylerini hatırladığımız zaman engelli bir gazeteciyle onu görüp dalga geçmişti. Biden'ın yavaşlığından ki kimi verdiği reklamlarda işte Biden'ın yavaşlığını da hedef alıyor işte veya kimi cevapları verirken duraksamasından dalga geçeceğini, bununla ilgili gerçek olmayan şeyler söyleyeceğini, yalanlar söyleyeceğini düşünüyorum. Bu ama kararsızları etkileyecektir. Hani bu şeylerde televizyondaki iki tane tartışmada Trump'ın oy arttırma ihtimali bana daha yüksek görünüyor. Biden'ın elindeki tek koz koronavirüs. Çünkü bugün itibariyle 200 bin kişiyi geçti ölü sayısı Amerika'da. Ve
Evet.
Trump ilk konuştuğunda işte biz gerekli önlemleri almasaydık bu 200 binden fazla ölüm olurdu gibi bir şey söylüyordu. Ve hakikaten geçti. Önün alınamıyor noktasında. O yüzden hani ben şu anki gördüğüm tablo Amerika'da cumhuriyetçilerin bir şekilde yüksek mahkeme hakimini değiştireceği ve bu iki şeye göre tartışmaya göre puan farkının da azalabileceği. Çünkü senin dediğin gibi Biden'ın hiçbir söylediği şey yok, dışarı çıkışı yok. Biden şeye güveniyor. Trump karşıtı demokratların veya sandığa gitmemiş seçmenlerin bu seçimde ne olursa olsun oy vereceğine güveniyor. Fakat bu çok da güvenilmesi gereken bir argüman değil. Çünkü kararsızlar da önemli bir noktada. Ve Biden'ın bu kadar sessiz kalmasına karşılık Trump'a oy verebilirler veya yine sandığa gitmeyebilirler. Çünkü her zaman dediğimiz gibi Amerika'da seçimi esasında kitlesini sandığa götüren kişi kazanır. Yani Biden'ın yavaş yavaş bir şeyler söylemesi ve özellikle bence Trump'ın bu çuvallarına güvenmiyorum, mektupla oylara güvenmiyorum sözüne karşı ciddi bir şeyle, argümanla gelmesi lazım. Bu arada geçenlerde çok güzel bir cevap geldi. Trump çünkü demokratları ve Biden'ı işte maske konusunda hiçbir şey yapmamakla suçluyordu. Joe Biden çok kısa bir tweet attı. Henüz Amerikan başkanı değilim diye. Hani
Evet.
benim elimde bir güç yok, bir şey yapacak güç yok. Trump'ın kendi silahıyla ona karşı çok güzel bir hamleydi. Bu şekilde devam etmesi ama bunu daha fazla yerde, daha iyi yerde yapması lazım. Diğer türlü o hani Amerika'da 8 puan fark eskiden çok büyükken şu noktada Trump'ın onu 20 günde en azından bir 2-3 puan daha düşürüp seçimleri başa baş hale getirebilme ihtimali var. Hele ki Romney'nin Obama'ya karşı ikinci döneminde başkan adayı olmuş Ohio senatörü ve Trump karşıtı, Trump'ın istifa etmesini isteyen senatörün bugün Trump'ın adayını ben senatoya getirmesini destekleyeceğim demesi çok önemli bir gösterge. Çünkü Trump'tan hoşlanmasa bile cumhuriyetçiler sırf bu yüksek mahkemede daha fazla cumhuriyetçi olsun ve bu hani büyük bir değişime gitsin diye adayını onaylayabilirler. Hatta başkanlığının bir dönem daha devam etmesini bile isteyebilirler. Böyle kritik bir de nokta var artık.
Evet, tabii yani bir taraftan da ben bu argümanları birçok argümanı Anayasa Mahkemesi ile ilgili tabii günlerdir dinliyorum. Bir Anayasa Mahkemesi uzmanı olmadığımız için biz de çok hızlı böyle bir fikir edinmeye ve de biraz tarihini deşmeye çalışıyoruz. Türkiye'den izleyenler için bu Anayasa Mahkemesi üyeleri işte Bush ve Obama 8 yılı boyunca ikişer tane atayabilmişti. Yani 4 yılda ortalama bir olan çok sık olmayan işler. Ondan dolayı her oluşumda Amerika'da büyük bir olay haline geliyor. Ve Senato'da uzun bir süreci var. Senato'da toplantılar yapılıyor. O toplantılarda sorular var saatlerce. Ve de bütün bunların seçim döneminde yapılacak olması, Ekim ayında yapılacak olması, her şey söylendiği gibi devam ederse tam böyle artık insanların oy kullanmaya başladığı bir dönemde tabii çok daha hemen seçimin öncesinde çok daha politize olmuş, polarize olmuş bir yerde insanların biraz da tiyatro yapacağı ve birbirine gireceği bir dönem gibi olacak diye tahmin ediyorum. Bu diğer taraftan Trump zaten Anayasa Mahkemesi'ne 3 tane adayı atadı. Bundan sonra seçilmese de olur deyip enerjisini kaybedecek bir cumhuriyetçi tabanı olacağını söyleyen uzmanlar da duydum. Diğer taraftan senin dediğin gibi işte muhakkak seçmeliyiz ve de bu süreci bitirmeliyiz diyenler de çıkabilir. Ama her halükarda Demokratik Parti'de 6-3 olacağı Anayasa Mahkemesi'nde 9 üyenin 6'sının muhafazakar olacağı korkusu ve endişesiyle ciddi bir enerji getirdiği bence şüphe götürmez. Fakat önümüzdeki günlerde biraz daha anketler ortaya çıktığında anketlerden bu yeni gelişmenin iki tarafı nasıl etkilediğini birlikte göreceğiz. Bir de önümüzdeki hafta açık oturum sonrasında mümkün olursa değerlendirmiş ve böylece son 4-5 haftaya girmiş oluruz.
Son bir şey söyleyeceğim. Bu Anayasa Mahkemesi hikayesi Amerika'da gerçekten çok önemli bir sorun ve bu sene Demokrat Parti adaylarından ilk eşcinsel aday Pete Buttigieg, kendisinin çok ilginç bir şeyi vardı. Teklifi Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısını değiştirelim. Çünkü biz her zaman bir Anayasa Mahkemesi üyesi öldüğünde veya işte biri işte artık istifa etmem gerekiyor dediğinde büyük bir krize, siyasi krize giriyoruz demişti Senato'da işte Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Anayasa Mahkemesi'nin işte 9 yargıcı buraya seçildiniz ve ömür boyu yargıç oluyorsunuz. Ancak kendi isteğinizle istifa ederseniz ayrılabiliyorsunuz ya da ölene kadar Ginsburg örneğinde gördüğümüz gibi. Hani bunu bırakalım daha farklı bir yapıya geçelim gibi çok güzel bir plan ortaya koymuştu. Ben kısa dönemde olmasa da belli bir zaman içinde demokrat bir Amerikan başkanının bu formülü hayata geçireceğini, bu ilk defa dillendirilen formülü hayata geçireceğine inanıyorum ve büyük ihtimal biz bir 15-20 yıl içinde bu Anayasa Mahkemesi'ndeki değişim tartışmalarını göreceğiz. Yani bu 9 yargıcın işte kaçı demokrat, kaçı liberal, kaçı muhafazakar kavgaları çok da uzun olmayan bir süreçte sona erecek gibi geliyor bana. Yani Amerika'da üniversite eğitiminin bedavaya dönmesi tartışmaları gibi yüksek mahkeme tartışmalarının da artık son bulması için bu ilk öne çıkan şeyin daha da iyi yavaş yavaş dilleneceği, daha da konuşulacağını düşünüyorum.
Evet, ben çok çabuk değişebileceğini tahmin etmiyorum. Bu arada söylediğin şeyler tartışılıyor. Şu anda Demokratik Parti'nin içerisinde iki tane akım var. Bir tanesi çok hızlı bir şekilde, çok aktif bir şekilde karşı koymalıyız, dirençli olmalıyız ve de biliyorsun bu seçimlerde Demokratların Senato'yu da kazanma ihtimalleri var, başkanlığı da kazanma ihtimalleri var. Yani şu anda seçimle birlikte zaten Temsilciler Meclisi Demokratların böylece işte devlet kurumlarının hepsini Demokratların ele geçirme ihtimali geçirmemelerinden daha fazla şu anda. Böyle bir şey olursa işte bu aktif ve şahin kesimin söylediği Demokrat Parti içerisinde söylediği şey. Anayasa Mahkemesi'ni genişletmemiz lazım. Şu anda 9, bunu işte 15'e genişletelim. Böylece yeni Anayasa Mahkemesi üyeleri atayalım. Ayrıca Porto Rico ve Washington DC'ye eyalet statüsü verelim. Biliyorsunuz hem Porto Rico hem de Washington DC nüfusları itibariyle Orta Amerika'da birçok eyaletten daha fazla nüfusu var. Biz ödüyoruz, vergi ödüyoruz buradaki Washington DC'de ama temsiliyet yok. Temsilciler Meclisi'nde bir tane temsilci var ama o temsilcinin de oy verme yetkisi sınırlı. İşte bu Demokrat Parti'nin içerisindeki bu akım söylediği bir başka öneri, işte bir taraftan Anayasa Mahkemesi'ni genişletmek, diğer taraftan Demokratların sürekli kazandığı, %60, %70 ile kazandığı Washington DC ve Puerto Rico gibi eyaletlere de eyalet statüsü vermek. Böylece işte Senato'da Demokratların önünü açmak. Zira Hillary Clinton seçiminde de 3,5 milyon kadar daha fazla bir oy almıştı. Bu kez de mesela yine Demokratların ciddi bir şekilde fazla oy alması bekleniyor zaten. Hatta geçenlerde işte 538 538.com'un yaptığı analizlere göre Biden'ın kazanabilmesi için Trump'a en az 3-4 puan fark atması gerekiyor. 3-4 puanın altında bir fark attığında Amerika çapındaki nüfus şeyden bahsediyorum. Popüler oydan bahsediyorum. Kaybetme şansı daha fazla. Böyle saçma sapan bir sistem içerisindeyiz. Bana sorarsan ne Electoral College dedikleri bu delege sistemi, ne Anayasa Mahkemesi'nin kolay kolay değişeceğine inanmıyorum. Anayasa maddeleri, anayasa değişikliği Amerika'da çok ender ve çok zor olan süreçler. Ama demokratlar eğer bu üç organı da ele alırlarsa belki ciddi bazı reformlar olabilir. Ama cumhuriyetçilerin tabanı da muhafazakarlarda çok ciddi silahlanmış haldeler. Eğer başkanlarını kaybederlerse çok büyük çoğunluğu Trump'ı çok seviyor. Eğer Trump kaybederlerse ve karşılarında da böyle bir şey ortaya çıkarsa nasıl cevap verirler açıkçası ben bilmiyorum. Son söyleyeceğim cümle, gerçi bunu bir sonrakisinde konuşuruz. Oy günüyle 3 Kasım'la ilgili bazı şeyler söyleyecektim. Onu da söylersem çok uzayacak çünkü. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu kez. Senin ekleyeceğin bir şey varsa.
Yok, haftaya tartışmadan sonra görüşmek dileğiyle diyorum ben.
Tamamdır. Çok çok teşekkürler geldiğin için. Heyecanlı bir şekilde son haftaya girdik. Son 6 haftaya girdik. Bakalım neler göreceğiz.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.